muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun.
Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın. Ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir, hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus innesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.
Kıymetli dinleyenlerimiz, İrfan Burcu'na şiir sohbetimizden hepinize hayırlı akşamlar diliyor, muhabbetle selamlarımızı sunuyoruz. 27 Aralık hazin bir gündür. Bu vatan büyük bir adamını, büyük bir dava adamını, milli şairini Mehmet Akif Ersoy'u kaybetmiştir. Biz de bu hafta onu yad edelim, hayırlarla analım, ruhuna fatihalar gönderelim, cennet mekan olsun diye dua edelim diye bu hafta Mehmet Akif'e ayırmak istedik sohbetimizi. Ve gerek seminerleriyle, konferanslarıyla, gerek kitaplarıyla, romanlarıyla Mehmet Akif üzerine ayrıca çalışan günümüz değerli şair yazarlarından Yusuf Dursun beyefendiyi davet ettik. Kendisinden Mehmet Akif'i dinlemek istiyoruz. Sağ olsun, ne zaman çağırsak, davet etsek davetimize tereddütsüz icabet eder. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Mehmet Akif, hoş bulduk.
Sizi tekrar görmek güzel oldu, bayağı da özlemiştik.
Evet, bilmukabele.
Soğuk bu kış gününde.
Evet.
Teşrif ettiniz.
Kar yağmur demeden geldi.
Evet.
Akif'in izinde gidiyor Yusuf abi.
Doğru.
Mehmet Akif de söz verdiğinde yine böyle bir karlı havada söz vermiş. Gitmiş sözünü. O arkadaşı da beklemiyormuş yani, gelmez diye komşuya gitmiş. Oğlu çıkıyor. Nerede diyor arkadaşım. Efendim gelmezsiniz diye komşuya gitti. Benim gelmemem için ölüm veya ona yakın bir şeyin olması lazım diyor Mehmet Akif. Yusuf abi de Allah razı olsun söz verdi. Yağmurda, yaşta, karda, buranda geldi. Efendim biraz önce o bülbül şiirini okuyunca, o şiir merhum Akif Bursa'yı işgal ediyor, Yunan ordusu. Komutanı geliyor, Orhan Gazi'nin mezarını tekmeliyor. Kalk Orhan, kalk. Bak burayı sen almıştın, biz geri aldık diyor, bu olay üzerine yazılıyor. Bunun üzerine bize diyoruz ki Mehmet Emin Yurdakul öyle diyordu. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Mehmet Akif merhum Çanakkale'de İstiklal Savaşı'nda en azından sanat alanında öksüz kalmamızı engellemiş bir şairdir. Evet, bugün onun yolundan giden şair ve yazarlardan biri de Yusuf Dursun hocamızdır. Allah ikisinden de razı olsun.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu sözlerinizi dua makamında kabul ediyorum. Gerçekten de onun izinde gidebilmek, onun kadar sözüne sadık olabilmek çok önemli bir haslet olsa gerek. Evet, bir şekilde bunu öğrencilerimize de aşılamaya çalışıyoruz. Randevumuza 10 dakika geç gitmek yerine 5 dakika erken gidelim diye bunu söylemeye çalışıyoruz seminerlerimizde, konferanslarımızda. Ve bunun da çok faydasını gördük. Ama ben açıkçası söze başka bir şiirle başlamak istiyordum. Sizin bu sözleriniz benim bu şiirimi birazcık erteletti. İzin verirseniz
yine de başta
ben
istediğim.
Onunla devam edeyim. Başlangıç olarak değil de devam etmiş olarak bu şiire döneyim. Bismillah. Her sabah evvela bismillah derim. Yuvamız gözüme cennet görünür. Dünyayı sevgiyle seyran ederim. İçim dışım mis kokuya bürünür. Bismillah diyerek başlarım güne. Nerede zora düşsem hak yardım eder. Şükür derim Rabbim her verdiğine. Himmetinle yolum huzura gider. Her kapıyı açan bir dua gibi gün boyu dilimden düşmez bu kelam. Her nefeste ta yürekten derim ki selam mutluluğa, sevgiye selam. Yatarken dilimde bismillah vardır. Nur ile yoğrulur gördüğüm rüya. Sanırım her mevsim böyle bahardır. Böyle tazelenir yeniden dünya. Yüce Rabbim izin verse kuluna son nefeste yine bismillah desem, girsem gül kokulu cennet yoluna, mahşere dek yalnız ya Allah desem. Evet gençler, amin. Arkadaşlar, bismillah dediğimize göre başlayabiliriz. Buyurunuz, söz sizde.
Yusuf hocam, isterseniz şöyle yapalım. Sizin bugünlerde programlarınız yoğundur. Mübalağasız bir şekilde değerli dinleyenlerimiz, bu iki şair yazar.
Allah razı olsun.
Ben açıkçası yanlarında söylemek belki çok değil bizim İslam ahlakında. Fakat gönlümden geçeni sadece dile getiriyorum. Biz gençliğimizden utanıyoruz yani. Kendileri 50 yaşlarını aştılar. Hiç yorgunluk neden.
Gerçekten aştık 50 yaşını canım. Bir 16 yaş aştık 50 yaşını.
Evet.
Elhamdülillah.
Hocam bugünlerde nelerle meşgulsünüz? Yazıyorsunuz.
Evet, bugünlerde tabii okul gezileri, belediyelerin programları bir hayli fazla. Ocak ayının ilk haftasında iki programımız olacak. İkinci haftası dolduğunda 3 program yapmış olacağız. Onların rezervasyonları yapıldı.
Maşallah.
Onun dışında da evde üzerinde çalıştığım 2 dosya var.
Roman mı yine?
Roman, evet, ikisi de.
Hocam, birisi roman. Hocam zamanında romana yöneldik.
Evet, romana yöneldik. Çocuklarımızın romana ihtiyacı olduğunu
aslında
düşünüyoruz.
Aslında zordur roman yazmak ama.
Çok zor ve sabır isteyen bir uğraş roman.
Evet.
Ama ortaya çıktığı zaman da bir o kadar keyifli. Bütün bunların yanında bir hoş meşgalemiz daha var. Evde hanımla torun bakıyoruz kardeşim. En az öğleye kadar vaktimizi alıyor bu tatlı torunumuz. Onunla meşgul oluyoruz. Bu da aslında bize sanki bir gençlik iksiri gibi oluyor. Yazmaya çalışıyoruz inşallah. Evet. Dualarınızda daha iyi bir yere varırız diye düşünüyorum.
Hocam, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'taydık. Kitap fuarı vardı.
Evet.
Nasıl geçti arada?
Kahramanmaraş Kitap Fuarı Anadolu'nun fuarcılık alanında yüz aklarından birisiydi.
Şairler şehri zaten.
Evet, şairler şehri, yedi güzel adam ve orada bizim dikkatimizi çeken pek çok şey vardı. İlk olmasına rağmen çok başarılı geçti ama benim dikkatimi sizin de çekmiştir zannediyorum.
Evet.
En çok çeken şey gelen okuyucuların şiir kitabına iltifat etmesiydi. Çoğu yerde bakarlar, aa şiirmiş der, bırakırlar kitabı. Hmm. Burada öyle değil. Özellikle şiir kitabı aradılar. Demek ki yedi güzel adam tutmuş orada. Maya tutmuş.
Evet. Şiirin başkenti diyorlar bir de Kahramanmaraş'a.
Öyle diyorlar.
O slogan da tutmuş.
Yerine yani, tam oturmuş.
Allah'a
şükür. Beslenme hocamla Maraş'a gitmiştik değil
evet.
mi? İrfan Bursa.
Yok, Yusuf abiyle beraber de gittik. Ayrıca bizim bahçe buluşmaları sebebiyle bizi evinde ağırlayan bu profesör kardeşimiz vardı.
Evet.
O şimdi rektör yardımcısı olmuş.
Öyle
kızıyla
mi?
Yine geldi.
Öyle
kitap
mi?
Fuarına evet.
Hmm.
Okuduk. Kitaplarınızı, yeni kitaplarınızı alacağız dediler.
Evet.
Onları imzaladık. Yusuf abinin dediği gibi benim de hoşuma giden o çocukların gelip şiir kitabı alacağız demeleri mutlu etti beni. Aslında 3 program yapacaktık orada kitap fuarında imzanın haricinde. Fakat 5 program yaptık. İşte televizyon programına çıktık Yusuf Bey'le beraber. Dolayısıyla çok verimli geçti.
Bir şey daha ekleyeyim. Dikkatimi çeken hususlardan biriydi. Pek çok yere gideriz. Orada öğrenciler gelir, okuyucular gelir. Hocam biz de yazar olmak istiyoruz. Ne tavsiye edersiniz? Söyleriz onlara bir şeyler. Arkasından deriz ki görüşlerinizi bize bildirin. Yazılarınızı bize gönderin. Efendim biz size karşılık vermeye çalışırız deriz ama çoğu yerden de hiçbir cevap gelmez. Ama buradan geldi.
Ya.
İslam Beyciğim, buradan 3-4 öğrenciden benim internet siteme bilgiler geldi. İletişim bölümüne girmişler. Hocam biz sizin falan kitabınızı okuduk. İşte şöyle böyle bir takım sözler söylemişler. Ve geri dönüşler aldık. Bu da beni çok mutlu etti. Bir yazar olarak
evet.
Zaten insanı en çok mutlu eden şey okuyucusunun kendisine geri dönüş yapmasıdır. Maraş'ı bir kere daha tebrik ediyoruz bu yönüyle.
Buradan şu sonuç çıkıyor yalnız. İnsanımız devamlı şey yapıyor ya. Kimse okumuyor, insanlar okumaya değer vermiyor. Bunu söylemek yerine çaresini, alternatiflerini bulmak gerekir. Birincisi, belediyeler ve devletimiz kitaba değer verecek, kitapla okuyucunun buluşacağı ortamları hazırlayacak. Kahramanmaraş Belediyesi bunu hazırlamış, kitap fuarı. Başka yazarlar, efendim ben yorulurum, şöyle olur, böyle olur demeyecek, Sırça Köşkü'nden inip okuyucunun ayağına gidecek. Ondan sonra da orada bine yakın hemen hemen
evet.
kitap
imzaladık. Her birimiz biner kitap imzaladık
evet.
denebilir, rahatlıkla denebilir. Ayrıca bir o kadar da sipariş verdiklerini ben biliyorum, yayıncıyla görüştüler. Ve geçen sene de yapmışlardı, il çapında yapılan kitap okuma yarışmalarında. Benim adım önemli değil, Bestan Bey'in adı da önemli değil bu manada. Bizim, öyle diyelim, genel olarak bizim diyorum, kitaplarımızı da seçmişler, gene de seçtiler. Yarışmalarda okunacak kitaplar arasında idi. Dolayısıyla bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Demin bahsettiğimiz yorgunluk falan bir çırpıda uçup gidiyor, yorgunluk yok.
Evet, Kahramanmaraş'tan sonra müsaade ederseniz ben bir Almanya'ya...
Öyle mi hocam?
Teşekkür edeyim.
Siz bayağı Avrupa'ya bu
günlerde. Yine yani... Geçen haftalar Salı, Çarşamba, Perşembe Kahramanmaraş'taydık. Cuma, Cumartesi, Pazar'da Almanya'ya gittim. Avrupa Yardım Vakfı'nın misafiri olarak. Oraya da 3 program yapmaya gitmiştik. 5 program yaptık. Senayi Demirci Bey vardı. Tayfur Esen Bey vardı. Oraya da gittiğimize iyi ettik. Akif Bey, şöyle bir durumla karşılaştık. İlkokula giden çocuklarımız anne baba duyarlı olduğu halde Türkçeyi iyice konuşamıyorlar. Zor konuşuyorlar. İşte onlarla sohbet ettik. Kitaplarımızı imzaladık. İmzalanınca o kitabı okuyacak çocuk daha değerli oluyor. Dolayısıyla Türkçe ile bir yakınlık daha olacak. Oradaki kardeşlerimize de şunu söyledik. Hani öyle buyuruyor ya, şer bildiğinizden hayır doğar ama siz bilmezsiniz. Bana göre kardeşlerimizin oraya işçi olarak gitmesi iyi bir şey değildi. Ama oraya gittiler, İslam'ın tohumu olurlarsa orada, İslam'ın fidanı olurlarsa şer bildiğimizden inşallah hayır doğacak. Orada birçok yere cami açıyorlar. Nedir yani? Sadece insan Müslüman olmaz Mehmet Akif Bey. Mekanlar da Müslüman olur. Cami yapılan yer Müslüman olmuşuz kardeşim. Allah'ın evidir orası.
Evet.
Yani Avrupa'da birçok yerde Allah'ımızın evi var. Camilerimiz var, mescitlerimiz var. Bunları anlattık, onların değerli olduğunu söyledik. Bir heyecan verdik. Efendim ve çağırdıkları zaman da emirlerinde olduğumuzu söyledik. Yine geçtiğimiz hafta Gültepe İmam Hatip ve Kaptanpaşa İmam Hatip'e gittim.
İstanbul'da.
Oradaki idarecilerimize ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben İmam Hatip'e gittim mi kendi okuma, kendi evime gitmiş gibi oluyorum. Öyle güzellikler yaşadık. Elhamdülillah.
Hocam bizim bahçe programı için ben de davetler almaya başladım. Yakınlarda beraber yine birkaç yere gideceğiz inşallah.
Gideriz inşallah.
Peki hanginizden şiir alalım?
Yusuf abiden alalım.
Yusuf hocam.
Evet, hay hay.
Sizden bir şiir alalım. Sonra ben de bir hikaye paylaşayım dinleyicilerimizle.
Tabii. O da geleneksel programımızın bir bölümü oldu yani.
Evet. Son günlerde aile çevremizde, komşu çevremizde ölümlerin sıkça yaşandığını görüyoruz. Zaten biz bir manada burada merhum üstadımızın ölüm yıl dönümünde onu yad etmek için de toplandık bu masanın etrafına.
Evet.
O bakımdan ben bir ölüm şiiri okumak istiyorum.
Hay hay hocam.
Ölüm şiiri bakalım nasıl titretiyor vücudumuzu, kalbimizi. Ben buna gayret ettim. Bir ürperti gelebilirse insanlarda ve daha iyiye yönelebilirsek bu şiirden sonra şiir ve sanat işlevini yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Gül dalında bülbül olsan neye yarar ölüm varken? Bülbül için bir gül olsan neye yarar ölüm varken? Bu dünya bir dipsiz kuyu, can almaktır bütün huyu. Tatsan bile her duyguyu, neye yarar ölüm varken? Malın, mülkün, paran olsa, hizmetini gören olsa, her derde bir çaren olsa, neye yarar ölüm varken? Çocukluğun ne tatlıydı, yüreğin kanatlıydı, ah ederek söyle hadi, neye yarar ölüm varken? Tutulmazdın gençliğinde, öyle canlı, öyle zinde, alem yürüse izinde, neye yarar ölüm varken? Ne tez geldi yaşlılığın, hatıralar yığın yığın, ömür gitti diye dövün, neye yarar ölüm varsa? Oturdum bir köşke desen, doyamadım aşka desen, son nefeste keşke desen, neye yarar ölüm varken?
Efendim, dilinize sağlık. Hem merhum Mehmet Akif Ersoy için, hem Yusuf abinin kayınvalidesi rahmetli oldu ve cümle geçmişlerimiz için El Fatiha diyelim.
Sık sık evinin kapısını çalıp bir şeyler dilenen bir kadın varmış kıymetli dinleyenler. Evin hanımı bu dilenci kadından bıkmış, usanmış. Bir gün yine aynı dilenci kapısını çaldığında öfkeden neredeyse çatlayacak gibi olmuş. Ama yine de mutfaktan bir ekmek almış ve ortasından yararak arasına peynir, zeytin yerleştirmiş. Tam bu esnada kadının kolu masanın üzerindeki fare zehrine çarpmış ve bir miktar zehir ekmeğin içine dökülmüş. İyice sinirlenen kadın, "Aman gebersin!" diye söylenmiş ve ekmeği olduğu gibi dilenci kadına götürmüş. Dışarıya çıkıp ekmeği dilenciye uzattığında dilenci kadın "Allah razı olsun" deyip evden ayrılmış. İyice acıkan dilenci bir caminin avlusunda biraz önce kendisine verilen ekmeği çıkarıp tam yiyeceği esnada elini yüzünü yıkamakta olan bir gencin kendisine baktığını görmüş. Askerden henüz dönen gencin yoldan geldiği ve hayli yorgun olduğu anlaşılmaktaymış. Dilenci, gencin bakışlarından onun aç olduğunu ve sanki biraz da bana ver dediği manasını çıkarmış. Gencin haline acıyan kadın ekmeğin hepsini ona vermiş ve sonra da uzaklaşmış. Dilenci kadının verdiği ekmeği iştahla yiyen delikanlı çok geçmeden acıyla kıvranmaya başlamış. Bir müddet sonra camiye gelen cemaat yerde kıvranan gencin kimin nesi olduğunu sorup öğrendikten sonra onu alıp apar topar evine götürmüşler. Evin hanımı aylardır binbir ümitle terhisini beklediği oğlunu perişan vaziyette görünce çırpınmaya, dövünmeye başlamış. Biraz zaman geçip de sakinleşen kadın oğluna ne olduğunu, niçin bu halde kıvrandığını sorup öğrenmeye çalışmış. Delikanlı, biraz önce cami avlusunda bir dilenci kadının kendisine ekmek verdiğini, onu yedikten sonra bu hale geldiğini söylemiş. Kadın, dilenciye verdiği ekmeği hatırlamış ve başından kaynar sular dökülmüş. "Ben ne yaptım?" diye dövünmeye başlamış. Ama artık iş işten geçmiş. Aslan gibi delikanlı, oracıkta hayata gözlerini yummuş. Yaptığımız kötülükler ama bu dünyada ama ahirette her zaman karşımıza çıkarlar.
Dikkat kesinlikle çıkacaktır. Amenna. Kesinlikle çıkacaktır.
İşte Mehmet Akif Ersoy bir iyilik yapmış. Milletin derdini dert edinmiş. Biz hala onu anıyoruz. Yusuf abi buyur.
Evet. Değerli hocam, Mehmet Akif Ersoy'u bilmeyen yoktur ama yine de biz ana hatlarıyla onun hayatından bahsetmenizi isteyelim sizden. Kimdir Mehmet Akif? Daha sonra şiirini konuşalım, daha sonra da davasını konuşalım.
O zaman
konuşalım.
Gerçekten herkesin Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bir bilgi sahibi olduğunu varsayıyoruz ama ben böyle bir özet bilgi vereyim arzu ederseniz.
Tabii.
Daha iyi olur diye düşünüyorum. 1873 yılıdır İstanbul'da doğmuştur Mehmet Akif Ersoy. 4,5 yaşındayken mahalle mektebine gitmiştir. Biliyorsunuz o zamanlar 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken merasimle çocuklar okullara gönderilirdi. Daha doğrusu rahleyi terhisten geçerlerdi. Bir rahle başında elifbadan başlarlardı okumaya.
Sıbyan mektebi.
Evet. İlkokulu Fatih Rüştiyesi'nde okudu. Orta öğrenimini Mülkiye İdadisi'nde yaptı. Veteriner Fakültesini birinci olarak bitirdi. Müfettiş yardımcısı olarak görev aldı. Bu görevle Rumeli'de, Anadolu'da ve Arabistan'da dolaştı. Orada teftişler yaptı, teftiş görevlerine bulundu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiği zaman devletimiz adına bir takım şimdiki MIT gibi söyleyebileceğimiz bir görevle Almanya'da, Medine'de ve Necid'de bulundu. Burdur Milletvekilliği yaptı. Şiirleri ve yazılarıyla, konuşmalarıyla milli mücadeleye destek verdi. Cumhuriyet'in ilanından sonra uzun bir süre Mısır'da kaldı. Oraya gitmek durumunda kaldı ve uzun süre orada bulundu. Çeşitli araştırmalar yaptı Mısır'da. Ayrıca üniversite hocalığı yaptı orada. Ve hastalandı. Çoktan beridir vatan hasreti çekiyordu zaten. Sonunda İstanbul'a döndü. dönüşünden 7 ay sonra 27 Aralık 1936'da vefat etti. İstanbul'da Edirnekapı şehitliğine gömüldü. Bu büyük şair bir şiirinde şöyle demişti. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadığım kim beni nereden bilecektir? Halbuki o Türk milletinin gönlünde çoktan taht kurmuştu. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy bizim milletimiz var olduğu müddetçe rahmetle anılacak ve sonsuza kadar yaşayacaktır. O demek ki sessiz yaşamadı.
Evet.
Onu bilenler hala bilmeye devam ediyorlar kardeşim.
İnşallah.
Allah rahmet eylesin.
Akif'in hocam en çok hangi şiirini seversiniz?
Ben Akif'in hemen bütün şiirlerini severim. Biliyorsunuz bunların bir kısmı mazlum hikayedir.
Hı hı.
Onları hani şiir kategorisinden ayırıp hikaye kategorisine koyarsak, sizin okuduğunuz Bülbül şiirini ben çok severim. Bir şahikadır. Efendim, Çanakkale Destanı şiirini elbette çok severim. Tabii İstiklal Marşı'nı söylemeye gerek yok. İstiklal evet. Marşı herkesin efendim başat şiiridir.
Evet.
Ama ben bütün bunları bir araya koyduğum zaman Akif'e şair değil diyenlere, hikayeciliğinden ötürü
nazım şiir, diyenlere.
Efendim nazım diyenlere ben bu İstiklal Marşı tek başına yeter. Çanakkale şehitleri tek başına yeter. Zaman, Bülbül tek başına yeter diye cevap verebilirim rahatlıkla.
Yani İstiklal Marşı yarışmasına.
İstiklal Marşı'nı Bestami Hocam'dan dinleyelim o zaman.
Yok, dinleme yerine bilmiyorum isterseniz okuruz da Yusuf abiyle beraber, o da olur. Okuyalım tamam. Şunu söyleyeyim önce, 724 şiir katılıyor. Bazı örneklerini biz edebiyat öğretmeni olduğumuz için okuduk, gördük. Emin ol yani Mehmet Akif'in şiiri olmasaydı çok garip kalırdık. İstiklal Marşı'mız çok garip kalırdı.
Doğru.
Dolayısıyla sadece İstiklal Marşı'nı yazsa onun büyüklüğü için yeter diyorum. Ve yiğitliği için de yeter. Bu şiiri de şeye almamıştır. Kitabına, Safahat kitabına almamıştır.
Ve daha önemlisi
kahraman ordumuza demiştir. Evet Yusuf abi, bir ilaveniz olacak.
Evet, bir ilavem olacak. İstiklal Marşı'nı, İstiklal Marşı güneş gibi bir şiirdir.
Evet.
Ondan önce oraya yarışmaya katılan şiirlerden bir tanesini bir örnek
evet,
olarak alayım.
Tamam.
O daha
çok
uygun olur diye düşünüyorum. Sonra İstiklal Marşı'nı okuyalım tabii ki kıyaslama imkanına sahip olsun dinleyicilerimiz. Elbette şairin ismini vermiyorum. Gerek. Burada. Gözyaşına veda et ey güzel Anadolu. Hakkını korur elbet Türk'ün bükülmez kolu. Cenk ederiz genç, koca, bugün değil yarında, yadımız ağladıkça İzmir ezanlarında. Hak yolunda kan olur, dünyalara taşarız, ya şerefle vurulur ya efendi yaşarız. Her gün yeni bir hile, arkasından satıldık, her gün yeni bir dille yurdumuzdan atıldık. Yeter ey Kâbemizi elimizden alanlar, alıkoyamaz bizi yolumuzdan yalanlar. Hangi alçak el alır el zinciri boynuna, kim Yunan'ı bırakır Türk kızının koynuna?
Güzel, hoş ama
şiir bu.
İstiklal Marşı'nın yanında
marş olacak derecede bir şiir midir?
Değil.
Değil. Şimdi bunu hemen söyleyelim. Buyurun.
Ona da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Okuyalım o zaman. İstiklal Marşı, kahraman ordumuza. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmış saçarık sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Duacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.
Allah razı olsun.
Bu bir abide ya, şiirden
evet.
Öte.
Evet.
Yani çok...
Tek başına bu yeter. Şimdi gerçekten o dönemlerde bize de bir haller olduğunu ben biliyorum ve çok şükrediyorum. Hele Bestan Beyciğim, Zaman Perdesine Değirmen Taşı diye benim bir şiirim var. Uzunca bir şiir, naat.
Evet.
Ondaki havayı ben hala böyle bir çözebilmiş değilim. Bir baktım, başladım. Bir gittim. Aa, bir bittim, baktım bitmiş, şiir bitmiş. Nasıl oldu, nasıl olmadı, nasıl yazdım?
Bunu ben mi yazdım?
Ben mi yazdım?
Evet, aynı öyle
yani, ama o havayı da daha göremedim.
Allah.
O kadar göremedim. Bazen böyle arada bir oldu ama o havayı daha göremedim.
Lütuf
yani.
Fekir'e mi? Evet.
Elhamdülillah.
Hocam bir kitabınız var. Ondan bahseder misiniz elinizdeki?
Bu kitap En Gür Seda İstiklal Marşı adını taşıyor. İlkokul öğrencilerine Mehmet Akif Ersoy'un hayatını,
evet,
efendim sanatını, İstiklal Marşı'nı nasıl ve niçin yazdığını anlatmak için düzenlendi, hazırlandı.
Allah
bir roman şeklinde düzenlendi.
Güzel bir kitap gerçekten. Kaçıncı baskı yaptı
öyle
hocam?
Öyle olduğunu ümit ediyorum.
Gereken ilgiyi de görüyor tabii.
Evet, 7. baskıyı
maşallah
yapmış.
Nar Yayınları.
Nar Yayınları'ndan çıkan bir kitap.
Hocam o kitabı okudum ben çok.
Okudunuz değil mi?
Hangi okudum, güzel bir romandı.
Evet, şimdi siz dinleyelim o zaman bir okuyucu olarak. Zakir Bey.
Yani maksat hasıl olmuş öyle,
evet,
söyleyeyim.
Güzel,
yani çocuklara... Ederim. Çocukça anlatmak ancak
evet,
böyle
evet, zordur
olur.
Çocuk romanı
zor
yazmak. Hele ki bu tür didaktik romanlar, yani bir mesaj vermek, bir şeyi aktarmak gayesini güden romanlar yazmak daha zordur. Ama biz bu romanı okuduk ve çocuklara da tavsiye ediyoruz. Bazen talep ediyorlar tavsiye listeleri bizden. O listelerde Yusuf Dursun'un En Gür Seda İstiklal Marşı romanı da vardır.
Evet, şimdi ben o kitabı okuyan biri olarak Yusuf Bey'in o romanda güzel bir mektubu var. Mehmet Akif Ersoy'a yazılan bir çocukların yazdığı mektup. Onu lütfederse dinleyelim.
Estağfurullah. Şimdi romanın kurgusu ilkokul 4. sınıf öğrenciler arasında geçiyor. Bir sınıf içerisinde bunlar ortaya konuyor. Ne yapabiliriz Mehmet Akif Ersoy için konusu konuşulurken herkes bir görev üstleniyor. Öğretmen sınıfın tamamına bir görev veriyor. Hepiniz Mehmet Akif Ersoy'a bir mektup yazın diyor.
Evet.
Ve içlerinden bir tanesini birinci olarak seçiyorlar. Seçilen mektubu da 27 Aralık günü Edirne Kapı Şehitliği'nde Akif'in kabri başında okuyorlar. Ben fazla değişikliğe gitmeden, zaten çok da uzun değil, bunu bir
güzel okuyalım.
Okumaya tamam. Gayret edeyim. Vaktimiz müsaitse eğer.
Tabii müsait hocam.
Sevgili Mehmet Akif Ersoy Bey, bizler bir grup ilkokul öğrencileriyiz. Senin adını İstiklal Marşı'ndan biliyorduk ama seni yakından tanımıyorduk. Her şey Zeynep'in şair dedesinin gözyaşlarıyla başladı. O yaşlar ondan değil de bizden akmıştı sanki, çünkü onu çok seviyorduk. O gözyaşlarının sebebini araştırırken çok güzel işler yaptık. Önce sınıf öğretmenimiz Fazilet Hanım'ın teklifiyle şair dedemiz İstiklal Marşı hakkında bizlerle sohbet etti. Meğer bu konuda ne kadar az şey biliyormuşuz. Biz de ona İstiklal Marşı'nın tamamını okuduk, hem de ezbere. Sonra seni daha yakından tanımaya karar verdik. Okuduk, araştırdık. Gördük ki sen bu vatanı, bu milleti canından çok sevmişsin, biz de öyle olacağız. Çok okumuş, çok çalışmış, okulunu birincilikle bitirmişsin, biz de öyle olacağız. Türkçenin yanında Arapçayı, Farsçayı ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrenmişsin, biz de öyle olup yabancı dilleri öğreneceğiz. Her zaman inandığın gibi yaşamışsın, biz de öyle olacağız. Memleketi içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak için rahatını bırakıp neredeyse yürüyerek Anadolu'ya geçmiş, oradaki insanlara moral vermişsin, biz de öyle olacağız. Her zaman çok dürüst olmuş, verdiğin her sözü mutlaka tutmuşsun, biz de öyle olacağız. Hürriyet ve istiklale aşık mısın, biz de öyle olacağız. Karıncayı incitmekten çekinen ruhun vatan, millet, din konularında aslan kesilirmiş, biz de öyle olacağız. Önce Allah'a, sonra sana, sonra da kendimize söz veriyoruz. Seni anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Minik Mehmet Akifler olarak ellerinden öperiz. Mekanın cennet olsun. Sevgili Peygamberimizin sancağı altında buluşmak dileğiyle, hoşça kal.
Ne güzel.
Güzel, sağ olun. Güzel olmuş. Elbette yani Mehmet Akif'i sevmek yetmez. Orhan Şaik Gökyay öyle diyordu bu vatan kimin şiirinde. Gökyayım ne desem ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Mehmet Akif olan sevgimiz dilde kalmamalı. Aynı bu mektupta belirtildiği gibi biz de onun gibi olmalıyız. Onun gibi fedakar, onun gibi yiğit, onun gibi sanatkar olmalıyız ve samimi olmalıyız. Onu şu an hala yaşatan, evet, eserleridir ama biraz da samimiyetidir, şahsiyetidir.
Elbette.
Çünkü bu İstiklal Marşı'nı yazmış, hatta en son katılıyor yarışmaya. Niye katılmıyor daha önce Yusuf abi?
Para var kardeşim, para var. Parayla yazılır mı bu şiir?
Para ödülü var. Ödül olan yere ben karışmam diyor. O yarışmaya katılmam.
Bir manto hikayesi de var orada.
Evet.
Palto hikayesi.
Palto. Evet.
Onu bir hayır kurumuna bağışlamak şartıyla katılıyor. 500 lirayı almıyor. Sizin de buyurduğunuz gibi o zaman yine böyle bir kış günü, efendim, paltosu da yok.
O zaman çok o parayla, eğer ödül alsaydı o parayla Ankara'da bir çiftlik alabilirmiş.
Değil mi?
O paranın değeri o kadarmış. Şimdi hakkını teslim etmek gerekir. Bestekar da aynı parayı almıyor. Osman Zeki Üngör de o parayı almıyor.
Evet. Ama gönlümüze taht kuruyorlar.
Evet, tabii.
Yani o ödüle karşılık, değil mi? Hakikaten.
Millet ona asıl değerini veriyor kardeşim.
Öyle oluyor.
Bugün her evde.
Belki de bu Allah'ın bir ihsanı.
Evet, bugün her evde, bizim kendi ülkemiz için konuşuyorum, Kur'an-ı Kerim mutlaka vardır. Arkasından da safahat vardır. Her evde mutlaka bulunur safahat.
İşte o bulunan Kur'an'ı da okuyalım.
Evet, safahat.
Kur'an'ın anlamını da okuyalım. Safahatı da okuyalım.
Safahat okumaları yapanlar vardır biliyorsunuz. Baştan sona kadar safahat okurlar, açıklarlar, evet, şerh ederler. O şekilde götürürler.
Evet. Şimdi benim Mehmet Akif'in hocam şiir üzerine birkaç notum var. İsterseniz onları ben paylaşayım. Daha sonra onları beraberce değerlendirelim. Sizin de hazırlıklarınız, çalışmalarınız var. Zaten ikiniz de yıllardır edebiyat öğretmenisiniz. Türk edebiyatında Akif kadar hayatı şiire ve şiiri hayata sokmuş şair yoktur diye düşünüyorum.
Doğrudur.
Tabii bu hayat merkez olarak alınmamış, o çağdaki Türkiye şartları içinde ve belli bir ışık altında müşahede edilmiş ki bu ışık da İslam'ın ışığı. O dönemdeki cemiyetimizin içinde bulunduğu ahlaki, içtimai, ruhi, iktisadi şartlar adeta bir cerrah teşrihçiliğiyle ortaya serilmiş safahatta. Ve bir kere yara belli olunca da onun tedavisi
kolay olur.
Kolay olur. Tabii. Bu da cemiyetin temeli olan İslam'a sıkı sıkıya sarılmak, yeni ve taze bir ruhla İslam'ı çağın teknik ve maddi güçleriyle donandıktan sonra içimizde ve dışımızda ihya etmektir. Onun için Mehmet Akif asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor.
Evet, öyle diyor.
Mehmet Akif Ersoy toplumun şimdiki zamanını çok defa tablolar halinde verir. Böylece hasta bir küfeci çocuğun ağır hayat şartı, doğu ülkelerinin sefaleti, bir mahalle kahvesinin genel seviyeyi en hurda noktasına kadar ifşa eden çıplak hali, kadınların durumu, genel içtimai tembellik, bezginlik, yılgınlık ve bunun yanlış olarak kadere atfı, bütün yaşama ve düşünce dejeneransı, bütün cepheleriyle toplum masaya yatırılır safahatta. Bu iş yapılırken şair son derece realist, hatta yer yer naturalisttir. Halkın içine onlardan biri olarak girer ve onların diliyle, hatta zaman zaman argolarla bile onların mantığı ve görüş açılarına yer vererek hayatın acı tablolarını çizer. Şiirleri bu yüzden yer yer hikayeleşir. İslam ve realite, yani gerçekler, işte bu iki kelime Akif'in bütün şiirini özetliyor. Safahat bir nevi günlüktür. Ancak bir şairin beni etrafında toplanan eşya ve olayların anlatılışı değil, bütün bir toplumun günlüğü. Bütün şiirlerini safahat, yani safhalar, dönemler adı altında toplaması da bu günlük şuurunu gösteriyor. Savaş olmadığı zamanlar toplumun gündelik hayatından tablolar çizilir. Camiler, kahveler, hastalar, alıcılar, satıcılar, meyhane, içki, kumar, bütün bunların açtığı yaralar, yetimlerin, dulların, yoksulların içinde bulunduğu acı problemler, idari bozukluk, rüşvet felaketi, faiz faciası, her yönüyle cemiyet, çizgiler ve tablolar halinde bir çöküşün umumi görüntüsünü verirler safahatta. Sonra savaş yılları gelir. Artık toplum günlük yaşayışını bırakmış, destan çığırına girmiştir. İşte o zaman Akif'in şiiri birden destanlaşır ve safha safha Birinci Cihan Savaşı'nın ve İstiklal Savaşı'nın destanı haline gelir. Çanakkale Destanı, Süleyman Nazife Cevap, Bülbül ve İstiklal Marşı gibi şiirler artık realizmin aşıldığı ve hayallerin bütün genişliğinin kullanıldığı bir destanın parçalarıdır. Akif'in edebiyatımızdaki yeri şiirin özellikleri göz önünde tutulursa hemen hemen tektir. Modern Türk edebiyatında gerekse eski edebiyatımızda bir dönem fikriyle donanmış olarak belli bir dünya görüşünün ışığında geniş anlamdaki kronikler halinde safha safha bir kuşağın dramını veren, ilk bakışta birbirine zıt, gerçekçi çizgilerle mitleşme elverişli davranışlarını kaynaştırarak canlandıran böyle bir başka realizm ve destan şairimiz yoktur. Sizlerin değerlendirmelerinizle devam edelim Yusuf Hocam ve Bestami Hocam.
Kardeşim, zaten siz çok güzel değerlendirdiniz. Anlattıklarınızın hepsine katılıyoruz, altına imzamızı atıyoruz. Evet, Akif her yönüyle sanatkar bir şahsiyettir.
Evet. Peki değerli dinleyicilerimiz, şimdi burada programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar Mehmet Akif'i konuşacağımız için, Yusuf Hocam tekrar zahmet vereceği için rahat rahat anlatıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.